Donanım Haber'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ender Yıldız. Yine yeni bir programla karşınızdayız. Bu hafta da bizlere gün eşlik edecek. Hoş geldin abi.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hemen konulara girelim istersen. Gündemimiz yoğun. Geçen hafta da izinli olduğum için programı kaçırmıştık. Bu hafta geçen haftaki konuları da dahil ediyorum. Yine ilk olarak klasiğimiz ekran kart tarafından başlayacağız. AMD'nin artık bütün kullanıcılara oh be dedirten bir güncellemesi oldu geçtiğimiz günlerde ve Catalyst Omega sürücüsü artık kullanıma sunuldu.
Evet, AMD'nin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Çünkü zaten biliyorsunuz hani çok prestij kaybediyordu ekran kartında. Bu isim değişikliği de biraz pazarlamayla alakalı. Ama hani çok büyük bir değişiklik olduğu için çok da önemli.
Yani gerçekten çok büyük bir değişiklik. Şimdi özelliklere bakıyorum. 20'nin üzerinde yeni bir şeyler getirmişler. 400'ün üzerinde bug yani sıkıntı problemi çözmüşler. Ve arada da bazı performans iyileştirmeleri var. Zaten AMD'nin dediği bu sürücüde bizim bu pakette önceliğimiz performansı iyileştirmek değildi. Kullanıcıların şikayet ettiği sorunları gidermek ve yeni özellikler eklemekti ki kullanıcılar bazı sıkıntılarda ciddi anlamda saç baş oluyorlardı. Biz de bunları yaşadık burada AMD sistemlerle. Aynen. Artık hepsi giderilmiş. Onlara sırayla bakacağız. İlk olarak istersen yeni özelliklerden başlayalım. Ne gelmiş Catalyst Omega ile beraber? Virtual Super Resolution yani Nvidia'nın DSR mantının aynısı. İsmi yani, değiştirilmiş versiyonu.
Yani daha yüksek bir çözünürlükte renderlayıp ekran kartını ondan sonra küçülterek
aynen öyle.
Antializing'i bu şekilde
bir farklı versiyonu gibi düşünebilir. Şimdi ekran kartları artık 1080p yani Full HD'yi aşmaya başladı. Bu GTX 980'ler işte 290X'ler falan artık 2K ve üzerine oynamaya başladı. Full HD monitörde bakınca da artık 200 kare vermenin, 100 kareni almanın bir anlamı yok. İnsanlar burada biraz daha fazla görüntü kalitesi istiyor.
Evet, keskinlik.
Keskinlik istiyor. Kesinlikle o tırtık tırtık şeyleri, efektleri görmek istemiyorlar. Bu da o yöntemlerden bir tanesi. Günün de dediği gibi daha yüksek bir çözünürlükte ki her kart için aynı çözünürlük değil burada. Farklı modeller için farklı çözünürlükler mevcut. Kart bunu içerisinde internal olarak işliyor. Özel filtreden geçirip ekrana veriyor. Gerçekten neden daha önce kimsenin aklına gelmemiş diyebileceğimiz bir şey aslında.
Yani baktığınız zaman mesela yıllardır anti-aliasing ile alakalı hep mesela daha az nasıl enerji tüketiriz tarzında gelişmeler vardı. Bu en yüksek enerji tüketen, en çok ekran kartını zorlayacak ama en yüksek kaliteye verecek bir sistem. Hani bu da sonuçta baktığın zaman daha değişik bir olay. Çünkü zaten konsollarla alakalı fark giderek açılacak yıllar içerisinde. O zaman hani PC'lerde böyle değişik şeyler yapmaları fena olmaz.
Ben zaten x86 tabanlı konsoldan sonra açıkçası konsol ömrünün daha kısalacağını düşünüyorum. 4,5-5 senede yeni konsolları görebileceğiz ve geriye doğru uyumluluk da bence artık tekrardan ortaya çıkacak.
Aynen yani mesela oyunlar belki de mesela 1080p değil de eski konsollarda 720p açılacak.
Aynen öyle. Bakalım başka hangi yeni özellikler var? Virtual Super Resolution yani sanal süper çözünürlüğü geçtik. Yeni donanımlara destekler var. Biliyorsun AMD FreeSync'i çok fazla ittirmeye çalışıyor.
Ki en önemli teknik, bence en önemli gelişme bu.
Aynen.
Bana sorarsan bu güncellemede.
Kesinlikle benim çünkü FreeSync yani Nvidia tarafına bakarsak çok iyi bir çözümdü ama tutarlılığı yoktu, pahalıydı. Geçen programda da işte titreme sorunundan bahsettik. Çok enteresan bir şekilde o kadar para veriyorsun bir de sabit görüntüde monitörün yapısından dolayı görüntü titremeye başlıyor falan. Sinir bozucu şeyler. AMD'nin burada karşılıklı çözümü FreeSync olacak. Monitörlerde artık üretime başlanmış. Bu Catalyst Omega sürücüsüyle beraber de onaylanma sürecine girmiş durumda. Ocak, Şubat gibi de gelecek diyorlar. İnşallah da pahalı olmaz.
Ama önce kısaca bir anlatalım isterseniz. Hani VSync açtığınız zaman biliyorsunuz ekran kartları mesela
tazeleme oranına göre kilitliyor.
Mesela diyelim ki çok hızlı şekilde görüntü hareket ettirdiniz. Kesilme oluşuyordu bazen.
Yırtılma diye, tearing olarak da geçiyor.
Veya kesilme oluyor bunlar. Bunları işte yaşıyordunuz. Eğer bunu da mesela eğer açarsanız, VSync'i açarsanız da bu sefer de çok yüksek derecede
performans kaybı ve şey anlamsız bir tutarlık yaşıyor. Çünkü 60 kare saniyenin altını düşünce bu sefer kitleyeceği kare oranı düşmeye başlıyor. 45'e ve 30'a düşüyor.
Oralarda
pek oyun iyice saçmalamaya başlıyor. Aynen. O yüzden çok hani tutarlı bir çözüm değil. Özellikle oyun oynarken.
Bu FreeSync dediğimiz şey ise hani genelde her iki kesiminde artılarını toplayan bir sistem.
Aynen öyle. İnşallah da monitörlere entegre edilir. Uygun fiyatlı kullanabilir. Çünkü hakikaten PC'de oyun noktasında böyle bir değişikliğe, modernizasyona ihtiyaç vardı. Bunu da yakın zamanda görmek sevindirici olacak. Bir başka şey de biliyorsun geçtiğimiz gün Dell 5K monitör duyurdu. iMac'in de 5K versiyonu çıktı. Catalyst Omega ile beraber artık 5K ekranları da destekleyebileceğiz. 60 Hz seviyesinde bu önemli bir gelişme. Aynı zamanda 24 ekrana kadar iFinity destekliyorlar ki.
O çok efsane olmuş yani.
Hani o video wall'lar falan alışveriş merkezlerinde görüyoruz ya. Onları belki de artık hani AMD çözümleriyle arka tarafta çalışıyor.
Veya kendi kişisel borsa takipçisini yaparsın. Bütün dünyayı.
Olabilir tabii. 24 tane ekran kurup falan iyi paraları oradan takip edebilirsin. Yine performans optimizasyonları da yok değil. Öncelik bu değildi ama Metro, Last Light, Sniper Elite 3 gibi oyunlarda kare saniye oranlarının biraz daha iyileştiğini görüyoruz. Bir bence çok büyük bir özellik de şey, frame pacing dediğimiz çoklu GPU uygulamalarında görüntülerin arka arkasını çizilirken yaşanan gecikmelerden dolayı görüntünün takılarak oynaması diyelim. Yani kare saniye oranı yüksek olmasına rağmen o aynı akıcılığı hissetmemesiniz olayını ortadan kaldırmış gibi gözüküyor AMD'de. Umarım bunu da çözmüşlerdir. Çünkü iki taraf için de konuşmak gerekirse çiftli GPU yani sistemleri çok verimli değiller.
Yani gittikçe kötüye gitti o sistemlerde baktığın zaman. Hani en sonunda artık hani ben mesela etrafındaki insanlara tavsiye bile etmez hale geldim. Yani o yüzden de böyle gelişmeler iç açıcı ama.
Aynen, yani çoklu GPU nerede bence işe yarıyor? Hesaplama uygulamalarında kullanıyorsun. Yani tabii ki 4K'da çalışıyor. Yani %100 verim alabileceğin senaryolar evet. Hesaplama uygulamaları. Tabii, çünkü onlar... bir görüntü almıyorsun. İşlem veriyorsun, sonucunu alıyorsun.
O da aslında oyun sisteminden daha çok süper bilgisayara evet. giriyor.
Oraya da gireceğiz. Sen şimdi önceden haberinde ipucunu vermiş oldun. Catalyst Omega ile beraber çok şey yapılan, sıkıntı yaşanan 10 problem vardı. Bunların da araştırılması yapılmış ve hepsi çözülmüş. Mesela 14.9 sürücüsünü yükledikten sonra Windows açılışında siyah ekran çıkma olayı, ki biz de burada çok yaşadık. Saç baş olduk resmen. Bunun dışında Catalyst kontrol yazılımındaki bazı hatalar giderilmiş. Online video izlerken hızlandırma açıkken Chrome'daki çökmeler giderilmiş derken bayağı bir şeyi çözmüşler. Ya kısacası AMD kullanıcıların Allah'ım sana geliyorum sürücüsü olmuş bu. Kurtulmuşlar artık bütün sıkıntılardan. Umarız AMD bu yazılım tarafına daha fazla önem verir diyoruz. İstersen abi buradan ikinci haberimize geçelim ufak ufak.
Okay.
Yine ekran kartlarıyla devam edeceğiz. Bu sefer Nvidia ve Asus tarafındayız. Asus geçtiğimiz günlerde pasif soğutmalı yeni GTX 750 ekran kartını duyurmuş. Baktığımızda Maxwell'le beraber zaten bu tarz çözümleri bekliyorduk. Düşük enerji tüketimi, aynen. iyi multimedya yetenekleri, yani iyi 3 boyut performans derken.
Özellikle mesela diyelim ki salon bilgisayarlarında veya hani böyle bilgisayarınız diyelim ki sessiz çalışmasını istiyorsunuz, film izliyorsunuz hı-hı. vesaire. Oyun oynarken genelde bu tür şeylerle karşılaşmıyoruz biliyorsunuz ama.
Evet.
Hani bu tür yerlerde her zaman 7/24 çalışacak sistemlerde yani ses çıkmasını istemediğiniz durumlarda süper bir çözüm. Ben hep zaten bu tür şeyler kullanırım. Öyle söyleyeyim sana yani.
Biliyorum yıllardır.
Yani çünkü nedeni de hani sessizlik merakım vardır. Güzel olmuş. Hani hep de zaten hep aynı tasarım bize evet, geri geliyor yani.
Evet, Asus'un bu AMD'nin HD 2600 serisindeki pasif kartları vardı. Bana onu hatırlatmıştı.
Bana da Zalman'ın eski tip şeyleri.
Evet. Yalnız o ısı boruları biraz yukarı fazla mı çıkmış gibi gözüküyor
dönmesi
resimde.
Dönmesi zormuş oradan öyle bir yapmışlar.
Yani saat frekanslarına da bakalım. Saat frekanslarına bakınca da referans değerlerin korunduğunu görüyoruz. İşte hı-hı. 1020 MHz GPU frekansı boost'ta 1085'e kadar
hatta
çıkıyor.
Hatta boost bile var yani.
Boost bile var evet. Onu bile devreden çıkarmamışlar. Belleklerimiz de 5 GHz'de çalışıyor. İşte PC kuracaklar için böyle arada sırada oyun oynayacak kişiler için bence güzel bir kart
olmuş.
Bir
de Max vermemesi de büyük artı.
Evet. Maxwell ile ilgili bir başka habere geçelim abi istersen. Hı-hı. GTX 960. Herkesin çok sorduğu, çok beklediği kart. Yeni bir 8800 GT efsanesi olur mu diye konuşulan kartın bilgileri gelmeye devam ediyor. Büyük ihtimalle arkadaşlar kart Ocak ayında duyurulacak. Örneklere, yani. İncelemelere çıkmaya başlayacak.
CES'te mesela Amerika'da duyurması
evet, Nvidia CES'te aktif olan bir firma. Büyük ihtimalle orada gösterebilir ilk 960'ı. Hala bilgiler kesin değil. Bazı kesim 256 bit olacak diyor. Bazı kesim 128 bit olacak diyor.
Ama ben, 4 GB hani
şey... 4 GB belleği olacakmış gibi gözüküyor. Evet.
Ki 4 GB hani düşünüyorsun böyle orta seviye bir ekran kartı gibi bir şey oluyor aşağı yukarı.
Konsollardan sonra maalesef bu GB yani VRAM olayı biraz şişmeye başladı ister istemez. Yani o yüzden
yani 4 GB bile inanılmaz bir şey yani mesela orta seviye veya hani oynayacak bir ekran kartı için.
Ya birçok insanın bilgisayarında 4 GB bellek yani. Var. Sistem belleği yani 4 GB çok az bir değer değil. Aksine yüksek bir değer. Diğer seçeneklere baktığımızda ne var? İşte saat frekanslarının yine 944 MHz civarında olduğunu tahmin ediyorlar. Boost tabi devreye girince daha fazla çıkacaktır. 6 GHz'lik bir bellek hızımız var. Açıkçası GTX 970 ile shader sayısı olarak yakın olursa performans anlamında iyi bir fiyat performans kartı olabilir. $250 civarında da zaten piyasaya gireceğini ve yeni GTX 760 olacağı söyleniyor.
Ki tam alınması bir fiyat bence evet. uygun yani.
Özellikle Full HD oyun oynuyorsanız ve üzerine çıkmıyorsanız bence
1-2 yıl götürebilecek.
1-2 yıl götürebilecek. İyi uygun fiyatlı kartlardan bir tanesi olacak. Ekran kartı haberlerini biraz daha dolaylı yoldan devam ettireceğiz. Geçtiğimiz günlerde DirectX 12'nin çalışma mantığıyla ilgili bazı görseller sızdırılmış internete. Zaten Microsoft'un dediği açıklamalarda neydi? Mantle benzeri. İşlemciye aynen. daha az yük bindirecek. Çoklu çekirdekleri daha verimli kullanabilecek bir yapı oluşturacağız diyorlardı. Şu an çıkan slaytlara baktığımızda aslında dediklerini büyük ölçüde yaptıklarını görüyoruz. Ama mesela... Mantle'ın DirectX versiyonu olmuş gibi.
Evet aynen. Zaten son zamanlarda bu moda Mantle'la başladı. Ondan evet. sonra Apple'ın metaliyle devam ettik.
OpenGL Kronos birliği açıkladı.
Herkes bir şekilde bunu döndü.
Yani. Ya benim anlamadığım herkes AMD'yi mi bekliyordu? Yani kimse bilmiyor muydu bu şey, apilerin
değil mi yani? Çok
çoklu çekirdekte verimsiz çalıştığını, işte overhead dediğimiz işlemci ile ekran kartı arasındaki haberleşme birimlerinin fazla olduğunu vesaire.
İlginç.
İlginç baksana. Yani evet. Biri bir taş attı kuyuya, o da AMD oldu.
Bu tahminen bence şeyle alakalı. Mesela NG'den baktığın zaman çok fazla ekran kartı, çok fazla model, çok fazla firma falan filan vardı. Şimdi azaldı baktığın zaman. Hani model sayısı da az. Yani mesela Maxwell var, Kepler var, bilmem ne gidiyor. Yani bu şekilde firmalar zaten AMD'nin kendisi ben buna destek vereceğimi açıkladıktan sonra hani Nvidia'da destek vereceğini çıktıktan sonra bu sefer belki DirectX olsun, işte diğer firmalar olsun, buna bir adım atabilirler. Yani çünkü ekran kartı firmalarının çok iş düşüyor. Hani
tabii onların tarafta da kendilerini
sürücüler,
açmaları lazım.
Sürücü tarafında çok iş düşüyor. Çünkü ne kadar çok metale yakın, hani mesela silikonun kendisine yakın bir şey API kullandığın zaman ekran kartı sürücülerinde ona çok çok uyumlu olması gerekiyor. Evet. O zaman hani bunlar da razı geldikten sonra demek ki böyle bir sektör adım attı. Yani aslında belki de şeyden geldi. Hani konsollarda bu tür bir şey yaptılar.
Konsollarda bence yıllardır vardı zaten.
Konsollar zaten öyle
kendi çalışıyor. Geliştirme kitleri vardı, o SDK'lar. Onlar öyle çalışıyordu.
Başka türlü
o, çünkü eski göreceli olarak eski donanımdan yüksek seviye performans almak kolay değil.
Ki zaten bütün konsollar x86'ya döndüyse hani zaten bunu yapmak zorundalardı.
Evet, bu mental zaten bence ortada olan bir şeydi. AMD sadece onu konsolun içinden çıkardı. Biraz modifiye etti. Belki Sony ile Microsoft tarafının çok fazla gözüne batmayacak şekilde biraz da modifiye etti ve PC tarafına sundu. Evet. Zaten sürücülerin bence artık bu şekilde olması lazım. Yani aradan olabildiğince çıkması lazım. Yani oyunun direkt ekran kartının üzerinde çalışması lazım. Aynen.
Bir de DirectX 12'de gelecek özelliklerden birisi nihayet şöyle güzel bir çoklu çekirdek desteği geliyor.
Sonunda.
Aynen, yani kaç sene oldu bilmiyorum çoklu çekirdek çıktı ama düşünün yani.
Evet. Genelde şu ana kadar DirectX 11 üzerinde çalışan oyunlar genelde ilk trede yani. Sıfır numaralı trede çok yük bindirirdi. Diğerlerine böyle ucundan dokunurdu en fazla. Şimdi artık hepsinin ciddi anlamda paralel bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Bu birçok yerde bence insanın işine yarayabilir. Yani bilgisayar dünyasının işine yarayabilir. Çünkü turboda tutacaksın, daha hızlandıracaksın. 4 çekirdek düşük güç durumlarında çalışması varken şimdi niye yüksek frekanslarda
zaten
kastırıp...
Zaten PC dünyasında 4 çekirdekten sonrasına gitmedi farkındaysan.
Yeterli.
Hani bu biraz hani yok, belki bu tür gelişmelerle 6'yı falan hani standart hale getirirler.
AMD bir yakalasın da bir Intel'e önce falan. Bakalım. Orada çünkü iyice açılacak fark çekirdek sayısı arttığında. AMD'nin de Zen mimarisine heyecanla bekliyoruz 2016'da. Sıradaki haberimize devam edelim. Yine AMD'den, bu sefer profesyonel tarafı ilgilendiren bir şey. AMD son dönemde fiyat konusunda bayağı agresifti. 290'ların, 92'lerin fiyatlarını çok ciddi kırptı. Hatta buna 280 ailesini de dahil edebiliriz. Şimdi bu fiyat kırpması profesyonel tarafa Fire Pro serisine yansıyacak ve AMD'nin şu anda sizlerin de ekranda gördüğünüz slaytlarına bakarsak fiyat performans oranı Nvidia kartlara göre çok ciddi anlamda yüksek gözüküyor.
Yani hani şahsen bu kadar fark olması inanılmaz
yani
bir şey.
Gerçek mi diye sorguluyorsun değil mi?
Aynen, evet. Yani büyük ihtimal hani böyle bir şey olduktan sonra Nvidia'da zaten fiyatını hızlıca aşağı çekeceğini düşünüyorum ben. Onun dışında tabii baktığın zaman burada bazı programlara özel destek var. Bazılarında yok olabilir. Hani program seçilmiş olabilir bu tür.
Tabii firmalar bu tarz slaytlarda, sunum dosyalarında çok hani tutarlı sonuçlar vermiyor. Biraz daha yanlı uygulamaları tercih edebiliyorlar ama hani gösterdiklerinin yarısı doğruysa ki fiyat performans oranında AMD kurumsal tarafta da profesyonel alanda da iddiasını devam ettirecek gibi gözüküyor. Buradan sıradaki haberimizi atlayalım. Ekran kartını bitirdik. Depolama tarafıyla devam ediyoruz. Biliyorsun depolama tarafının parlayan yıldızı NAND.
Yani artık SSD yani.
SSD o. Evet. SSD'nin içerisindeki NAND'lar. Samsung burada çok büyük bir adım atmıştı. 3 boyutlu NAND'ı geliştiren ve piyasaya sunan ilk firma oldu. 850 Pro serisi de bu ürünlerden
Gökdelen
bir tanesiydi.
Gibi. Aynen öyle. NAND çıkıyor diyorsun.
Şimdi aynı şey 3 bitti yani. TLC dediğimiz NAND'lara da gelmiş durumda ve yakın zamanda, şu an için geçerli değil, çok yüksek kapasitelere, çok uygun fiyatlara sahip olacağımızın bence bir ön yolu bu.
Aynen. Bilmeyenler için kısaca geçeyim. VNAND dediğimiz şey, bildiğiniz NAND mimarisi tek katmanlıydı. Bunları üst üste 32 tane kata kadar çıkmaya başladılar. Hani böyle basar gibi, baskı gibi, devresi gibi.
Şöyle de basit bir örnekle anlatabiliriz. Müstakil evde oturmak yerine 30 katta rezidansta oturmak.
Aynen. Bunu yapmak tabii ki daha ucuz oluyor baktığınız zaman. Hani bunu yaptıkları zaman da işte yoğunluğu arttırdıkları için eski tip, hani 40 nanometre falan
çıkıyorlar. Eski üretim süreçlerini kullanabiliyorlar çünkü NAND'ın fiziksel yapısı dolayısıyla ufaldıkça ömrü azalıyor.
Aynen, yazılabilir, tekrar yazılabilir oranı düşüyor.
İçerisinde elektron tuttuğu için ve o elektronu hapseden bir mekanizma olduğu için ve o mekanizmanın çalışması için ona voltaj verdiğin için her ister istemez her yazmada, her erişimde o kapıyı biraz zorluyorsun ve belli bir yerden sonra bozuluyor. Aynen. O hücre bozuluyor, içerisinde elektronu tutamaz hale geliyor. Veri saklayamayacak duruma geliyor.
Bu çok hani son kullanıcı etkilen bir şey miydi? Hayır. Değil. Ama en son zamanlarda özellikle TLC'nin çıkması, 3 bit veri yapan olması, bir de bunların 14 nanometreye kadar inmesi, yani daha da kısalması. Yani mesela 1000 tane devire kadar düşürmüştü piyasayı.
Ki biz ne görüyorduk? Birkaç sene öncesine kadar 5000 normal program ve silme döngüsüne sahip NAND hücreleri artık 1000'e kadar düştü.
Aynen, 1000'e kadar düştü. Bu özel ancak mesela 3 tane programlama döngüsü, 3 tane veri saklayabilenler tabii ki daha ucuz oluyordu.
Aynen öyle.
Ama işte ömürleri kısalıyordu. Bu 3 bit VNAND hepsini çözüyor yani baktığınız zaman.
Zaten hem sektörde
dayanıklılık getiriyor.
Kesinlikle.
Data miktarını daha çok tutuyor.
Aynen öyle. Zaten sektörde şöyle bir algı oluşmuş durumda. 2 boyutlu dediğimiz standart günümüzün geleneksel NAND döngüleri 2016-2017 itibariyle artık tamamen SSD'lerden çıkacak. İşte cep telefonu, tablet, böyle çok fazla erişimin olmadığı SD kart gibi medyalarda, ortamlarda kullanılacak ve SSD'lere 3 boyutlu NAND'ları saklayacaklar diyorlar. Bugün mesela iPhone'larda bile TLC NAND'lar artık.
Yani aynen, düşün.
Yani oralara kayıyor ve 2 boyutlu NAND üretimini tamamen TLC'ye kaydıracaklar. MLC ve SLC, belki SLC kurumsal alanda kullanılıyor diye bir miktarda üretilmeye devam eder ama
yani hani, onlar da hani mesela şeyin hard disk'in belli bir kısmını yapıyorlar ki son zamanlarda hani bu Samsung'da da var. Hani zaten TLC adamlar SLC olarak kullanıyorlar. Evet. Yani o tarzda kullanım şekilleri de var.
Onu da anlatalım hemen. Samsung'un 840 serisinde de yaptığı bir şeydi bu. Evo'larda. Yanlış hatırlamıyorsam 250 GB için 3 GB'lık bir bölümü SLC'ymiş gibi kullanıyor. Yani evet. 3 bit saklayabilecek hücreye 1 bit yazıp geçiyor. Aynen, tabii 1 bit yazdığı için de hızlı yazıyor.
Bu şekilde de ne oluyor? Hani siz hani write cache falan olarak kullanır bunları. Hani mesela çok hızlı bir veri yazdığınız zaman, yazmak istediğiniz zaman random şekilde burada hızlıca saklayabiliyorlar.
Ondan sonra da işi bittikten sonra SSD arka planda onları diğer hücrelere yavaş yavaş taşıyor. Evet. Senin hiç ruhun bile duymuyor. Ama tabii 3 GB'ın üzerinde bir dosya yazarsan o cache bittiği anda performansın böyle dibe doğru çöktüğünü görüyorsunuz. Buradan bir başka depolama haberi, Seagate'in yeni sabit diskine geçelim. Seagate geçtiğimiz günlerde 8 TB kapasiteli ve $260 fiyata sahip cold storage dediğimiz soğuk veriyi saklama amaçlı diskini duyurdu. Farklı bir teknik kullanıyor SMR adında ve performanstan biraz feragat etmesine karşın kapasiteyi ciddi anlamda yükseltiyor. Üretimi de basit ve 1 GB'ı 3 cent'e satın alabilecek bir sabit disk ortaya çıkmış durumda.
Daha anlaşılabilir bir şey söylersek 8 TB'ı $260'dan satacaklarmış.
Evet, bu kadar yani. Çok kişi ilgilendiren kısmı bu kadar.
Yani 8 TB'ı baktığınız zaman zaten şu anda piyasada $280-$290 hani şey bulunuyor. 6 TB'lar falan bulunuyor aşağı yukarı. Adamlar bunun aşağısına daha yüksek kapasite falan sunuyorlar. Hani efsanevi
gerçekten şey evet. Açıkçası. Bir yüksek performans amaçlayan bir disk değil. Zaten Seagate'in de böyle bir iddiası yok. Devir hızı düşük, 5900 RPM, 128 MB standart bir cache'i var. Okuma yazma hızlarına baktığımızda 150 MB civarında ortalama olduğunu görüyoruz. Peak değerler 190'a kadar vuruyormuş ama hani çok bir şey ifade etmiyor. Sonuçta video saklamak için, fotoğraf saklamak için işte 40 yılda bir eriştiğiniz bir diskse zaten performanstan ziyade bence uzun ömür, dayanıklılık ve fiyat önemli.
Zaten hard diskler hani bunu hani soğuk depolama olarak duyurmuş ama zaten hard disklerin kendisi o oldu.
Evet.
Baktığın zaman yani.
SSD fiyatları da çok düştü. Bugün 240 GB SSD'yi $100 bandında biraz altı biraz üstünde bulabiliyorsunuz. Yani. Özellikle yurt dışında $60-$70 kampanyalarla bulunabiliyor.
İleride hepsi buna dönecektir zaten. Hani bu teknolojide birazcık anlatalım nasıl bunu yapmışlar dersek. Yani bunu da katman katman yazmışlar. Yani mesela bildiğiniz hani bilirsiniz Blu-ray'leri de hani çift katmanlı, üç katmanlı falan çıkıyordu böyle. Gerçi bugün katmanlardan gidiyoruz.
Evet.
Yani VNAND'da da öyle hatırlarsanız. Burada da işte 5-6 kat artık kaç kat olduğunu değişebilir.
Evet.
Bu şekilde katmanlara yazıyorlar ve hani bu ne oluyor? Hani sizin daha çok veri deponuz.
Veri yoğunluğu artmış oluyor. Evet. Ve bir plakada 3.5 inçlik sabit disk plakası için konuşuyoruz tabii ki. 1.33 TB'a kadar çıkabilmişler. Normalde bu SMR yöntemini kullanmazlarsa 1 TB'tı. Şimdi 1.33 TB çıkınca 6 plakayla beraber 8 TB'lık depolama alanını sunabilmişler. Böyle olunca da plaka sayısı azalınca enerji tüketimi düşüyor, titreşim azalıyor, ısınma sorunu ortadan kaçıyor, maliyet düşüyor. Böylelikle aslında performanstan birazcık feragat verirken ki 150 MB'de kötü bir değer değil.
Bence çok iyi. Yani hatta daha yüksek olmasını bile daha
ya bir anlamı da yok. Hı-hı. Yani kim her gün terabaytlarca veriyi bir diskten bir diske kopyalıyor ki?
Aynen.
Öyle bir ihtiyacın olsa hani zaman belki senin için önemli olur oradaki %10, %20 performans
yani farkından. Yani zaten hani hard diskte başladığın zaman hani baktığın zaman bu civarlarda bir şey bekliyorsunuz. Evet. Yani hani SSD'de daha yüksek 400-500 MB beklersin ama yani o da zor biliyorsun.
Yani onu da terabaytlarca veri yazmaya başlayınca şişmeye başlıyor zaten. Gerçekten güzel bir haber. Sektörün mekanik disk tarafında da gelişmesini görmek güzel. Fiyatlar da biraz daha düşer.
Düşer hani biraz daha hani teknoloji arttıkça şeyde katman da artar yani.
Hı hı.
Onun dışında bunu 7 Ocak'ta da piyasaya süreceklermiş.
Yani hazır disk.
Evet.
Bundan önce 8 terabaytlık bazı modeller vardı arkadaşlar ama kurumsal taraftaki ürünlerdi bu. İşte Hitachi'nin yanlış hatırlamıyorsam içerisinde helyum dolu olan bir versiyonu vardı ki o çok pahalıydı. Yani son kullanıcıya yönelik bir ürün değildi. Gerçekten Seagate burada bir öncülük yaparak uygun fiyatla yüksek kapasiteyi sunmayı başarmış. İstersen buradan yine aynı sektörden bir haberle devam edelim abi. Western Digital, Skyera firmasını satın almış. Skyera firması da yeni kurulan bir ve kurumsal alana hitap eden bir firma. Kurucuları da SandForce'un kurucularının kilit isimleri. Hı hı. Şimdi SandForce Seagate'in elinde. Kurucularını da Western Digital almış. Nasıl bir şey çıkacak ortaya açıkçası ben yani şaşırıyorum.
Skyera nedir diyeceksiniz? Hani nereden çıktı diyeceksiniz? Bu kurumsal piyasaya hard disk depolaması
NAND tabanlı.
Tamamıyla NAND'dan oluşan. Hani bir oda mesela işte 160 TB'ye kadar falan böyle devasa 120 TB'ye kadar depolama arası
oluyor. Blade dediğimiz hani şey kızaklı aynen. Yapıdaki depolama
sistem, yani böyle racklere falan konulmak üzere. Bir hard disk şey bir ürün üreten, bir kutu üreten bir firma aslında baktığınız zaman. Hani bunlar niye bu firmalar niye çok önemli derseniz çünkü NAND'larda biliyorsunuz şu anda 2 TB NAND bile şey hard disk bile görmek çok zor.
Çok zor.
Çünkü SandForce'un kendi sürücüsü şey kendi kontrolcüsü zaten 1 TB falan destekliyor evet. Maksimum öyle saçmalık var. Adamlar böyle yüksek devasa depolama hızlarına ulaşıyorlar. Bir yandan işte bu tür sunucu dünyasında hani birçok kez yazmayı önleyici sistemler geliştiriyorlar. Hani oradaki NAND'ların koruması yönelik sistemler var. Bu mesela Skyera'da şey varmış, sıkıştırarak yazıyormuş falan mesela.
SandForce'un klasik şeyi, belki de o algoritmayı geliştiren adamlar bunlardan bir tanesiydi.
Evet, ama bunlar mesela software, hani şey yazılım tabanlı yapmışlar. Daha yüksek bir şey bekliyorlar. Hani baktığınız zaman SandForce'un kendisinden. Onun dışında bu tabii hani korkunç, bir de zaten fiyatları da uygunmuş bu firmanın. Ben biraz baktım, araştırdım. Hatta ben geçenlerde bakıyordum, ne güzel firma falan diyordum da. Yani bu tür firmalar oldukça önemli. Niye diyeceksiniz? Çünkü Seagate veya Western Digital gibi firmalar özellikle SSD piyasası geç kaldılar biliyorsun.
Evet.
Ama mesela ne oluyor? Bu tür ufak firmalar olarak bir anda hani
tabii inanılmaz bir satın alma güçleri var. Bir anda geride kaldıkları sektörde hop diye ortadan dalı veriyorlar.
Yani.
Çünkü baktığımızda bu firmanın ortakları arasında Micron var, Toshiba var, SK Hynix var. Yani adamların elinde NAND da var. Bildiğiniz gibi bazı firmalar NAND'a verimli bir şekilde erişemedikleri için özellikle ufak firmalar yok oldu gitti piyasadan, sıkıntı yaşadılar vesaire, rakiplerinden geri kaldılar. Bunların öyle bir derdi de yok. Bir de kurumsal pazar öyle bir yer ki NAND tarafında karlılık çok yüksek.
Yani.
Hani 1 GB verinin 30 dolarlara kadar çıkabiliyor NAND'ın.
Eğer çok kaliteli.
Türüne ve tabii ki ürünün kendi yapısına göre değişmekle beraber son kullanıcı tarafına bakıyorsun işte 50 sentin altına düştü ve o rekabet o kadar kızmış durumda ki insanlar birbirini bıçaklıyor yani firmalar. O daha fazla fiyatı aşağı düşürebilmek için. O yüzden kurumsal taraftaki bu firmalar daha fazla ekmek yiyorlar ve büyük üreticiler de gözden kaçırmayıp daha fazla büyümeden bunları büyük balık küçük balığı yutar hesabı kapatıyorlar ve yakın zamanda artık Seagate'de, Western Digital'de geniş bir SSD portfolyosuyla piyasada bence yerini alabilirler.
Yani geç kalmışlığın dezavantajı tamamen yok oluyor.
Evet, bir anda işte para her kapıyı açıyor diyorlar ya, büyük ihtimalle onun gibi bir şey. Sıradaki haberimize devam edelim. Intel'in Nook platformunu biliyorsun. Aynen. Küçük boyutta.
Çok eğlenceli bir sistem.
Eğlenceli bir sistem. Birçok şey yapılabiliyor. Farklı projelerde kullanılabilir. Medya PC olarak kullanılabilir. Fazla bilgisayara bir ihtiyacınız yoksa internete gideyim, ofis uygulamalarını çalıştım derseniz kişisel bilgisayar olarak da kullanabilirsiniz.
Şey bu, de yapabiliriz mesela bunu hani team provisioning sistemi de yapabiliriz.
Tabii ki. Her şey yapılabilir. Yani sınır yok burada arkadaşlar. Kurumsal alanda çok kullanılıyor bu tarz sistemler. Gömülü, embedded dediğimiz olaylar. Yani burada limit sizsiniz açıkçası ve Intel bu sistemin üzerine her sene daha fazla ağırlık vermeye başladı. Ivy Bridge jenerasyonuyla başladı. Sonra Haswell'e taşıdılar. Şimdi Broadwell kapıda olduğu için Broadwell'e güncellemişler ve Intel yanlışlıkla Broadwell Nook sistemlerinin bilgisayarını paylaşmış. Baktığımızda fansız çalışan sistemler olduğunu görüyoruz. İşte ön taraftaki USB 3.0 portları var. Bunlardan bir tanesi sarı renkli olan cihaz kapalıyken şarj edebiliyor.
O çok önemli zaten.
Kesinlikle ihtiyaç yani. Bu aynen. çok büyük bir ihtiyaç. Bunu koymayan bence bu saatten sonra çok büyük hata yapar. M2 tipindeki eskileri destekliyorlar artık. M satıdan kurtulmuşlar.
DDR3 devam ediyor ama low voltage. Evet. Özellikle düşük voltajlı olanı getirmişler.
Ve zaten notebook RAM olduğunu da belirtelim. Ufak bir kasa olduğu için. Aynı zamanda SATA portu da var. Hı-hı. İçerisinde SATA'dan disk de takabiliyorsunuz bir tane. Bence gayet güzel sistemler. Biraz pahalı oluyor tabii ki ister istemez. Bu ufak sistemlerin üzerindeki lanet bu. Talep az, üretim az. Evet. Doğal olarak tabii ki biraz pahalı oluyor. Ama bence parasını hak eden sistemler ve sonuçta farklı butik bir şeye sahip olmuş oluyorsun.
Ya bir de bu mesela kasa ne işime yarayacak falan diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama mesela bunları çoğu monitörde direkt monitörün arkasına monte edebiliyorsunuz.
LESA aparatıyla çok basit bir şekilde.
Ha, böylece ne oldu?
All-in-one
oluyor. Bir de Mac'in hani biliyorsun binlerce dolara satılan iMac'te ve benzerini.
Benzerini yapabiliyorsun. Ucuz yollusunu almış olabiliyorsun. Gerçekten güzel sistemler. Bence yani, şans verilmesi gereken sistem.
Yani mesela monitöre mesela şey oldu. Diyelim ki kötüleşti bu sistem. Çok yıllar sonra sıkıldın. Sök
yenisini
tak. All-in-one PC'de monitöre mahkumsun.
Evet, aldın mı bir kere. Gitti. Hani belleğini, diskini değiştirebiliyorsan şanslısın. Aynen. Onun için de bir sürü söküyorsun, takıyorsun, garantili ışık bırakıyorsun cihazı vesaire. Çok da pratik bir şey değil açıkçası. Sektörel haberlerimize devam edelim istersen. İnternet tarafında ITU dediğimiz Uluslararası Telekomünikasyon Birliği yeni bir standart açıkladı. Gigabit DSL isimli bu standart sayesinde artık evlere kadar fiber olmasa da mahalleye kadar fiberi çekip oradan sonrasında gigabit hızlarını bakır altyapı üzerinden kullanıcılara dağıtabilecekler. Ne düşünüyorsun abi? Türkiye'de bence çok iş yapar.
Ya bu zaten hani baktığın zaman DSL'i en son zamanlarda hep bu tür şekilde yapıyorlar. Türk Telekom'un fiberi de mesela TTNET'in fiberi de bu şekilde çalışıyor aslında baktığın zaman.
Evet, orada da bir yanlış yani insanları biraz kusura bakmasınlar ama yanlış yönlendiriyorlar bence.
Yani ama
hani fiber diyorsun tamam fiber var mı? Var. Nasıl fiber? Santrale kadar fiber oradan sonrası VDSL. Baştan desene santrale kadar her şey fiberle geliyor zaten.
Aynen. Yani ama bu santral değil aslında.
Bu sokak başı. Bu hakikaten sokak.
Yok, TTNET'teki de öyle aslında.
Bazıları da şey ama.
Zaten santrale yakınsan öyle demek oluyor.
Yani orada insanları bence şey yapmaları lazım ama bilgilendirmek lazım.
Yani hani zaten hani fiber dediği zaman artık son zamanlarda şöyle bir algı oluştu. Yüksek hız.
Evet.
Yani ne olduğu fark etmez hani. Wireless mı alırsın arkadaş, DSL mi alırsın yoksa böyle direkt Ethernet kablosu mu gelir çok önemli değil. Adam diyor ki sana diyor işte fiber hızı veriyorum. Gerisine karışma.
Evet. Tabii ki bu biraz enteresan bir açıklama. Bu fiber DSL'e geri dönecek olursak standart şu anda mevcut 1 gigabit hızları yaklaşık 400 metrelik bir alanda sağlayabiliyorlarmış.
Bence iyi zaten yani.
Yani evet. Her mahalleye fiber kutusu veya 2-3 sokakta bir bizim ülkemiz için düşünüyorum. Bir kutu olsa oradan büyük ihtimalle
yetişir.
Evet.
Yani gigabit olmasın da hani ne olacak hani 200 megabit olsun, 100 megabit olsun.
Zaten burada birkaç veri daha paylaşılmış. 400 megabayt, 400 metrede işte gigabit hızlarını demiştik. 250 metre içerisinde bu miktar daha artabiliyor. Bunun dışında baktığımızda benzer çalışmalarda hani 60-70 metrede 1 gigabitin üzerinde 10 veri gigabit aktarabilen var. Evet, 30 metrede 10 gigabit. Yani, veri aktarmışlar telefon kablosuna.
Bilmiyorum ancak o herhalde o fiziğin kendi içerisinde falan kullanılacak.
Evet, Bell laboratuvarları tarafından Alcatel-Lucent'ın zaten iletişimin babası.
Ha, bunu mesela apartmanın aşağısına koyarsın.
Koyarsın.
Yani 1 gigabit yukarı, 10 gigabit basarsın yukarı.
Olabilir, neden olmasın ama bizim mevcut telefon kablolarıyla da olmaz o iş. Ben eminim ki yani hani özel dirençli şey kendisinden pahalı kablosu vardır.
Tabii yani yok ben hani eski sistemlerde çalışmak üzere de hani baktığın zaman herhalde bizim çok eski parazit sistemlerde çalışacak değil ama hani zaten analog backup santral kalmadı. Hı-hı. Yani dijital oldu. Hani bunlar da zaten kendileri bir şekilde 10 gigabit olmasa da 8 gigabit, 9 gigabit öyle görürler. Evet. Tahmin ediyorum ben.
Gerçekten hani küçük alanlarda tek bir hat üzerinden internet hızlı bir şekilde yani paylaş.
Bunu apartmana her apartmanın altına koysunlar böyle bir şey. Baktınız.
Gerçi fiberi oraya kadar getirdikten sonra CAT 5 çıkarsın yukarı yani CAT 6 falan çıkarsın.
Ama hani ondan sonrası hiç karışmasın bak. Mesela ondan sonra direkt telefon hattına bağlanıyorsun. Hani ekstra bir hani mesela diye ki kablo döşeyim, bunları insanların evine kadar götüreyim, servis göndereyim. Hiçbir şeyle uğraşmasın.
Evet. Apartmanı çekiyorsun bitiyor işin.
Maliyet kolay.
Tabii maliyeti kesinlikle daha ucuz. Tabii ki gönlümüz herkesin evinde yatak odasına kadar fiber girmesi ama onda maalesef her konumda mümkün değil. Buradan başka bir sektörel haberle devam edelim. Biraz güvenlik tarafına kayacağız. Aslında konumuz değil ama ben haberi okuyunca çok hoşuma gitti, şaşırdım. Ve bu konularda daha önce de çeşitli Kaspersky'nin görevlileriyle sohbet etme fırsatı bulmuştum. son dönemde hatta yani bir 6-7 yıllık bir süreç içerisinde inanılmaz bir hükümet veya çeşitli organizasyonlar tarafından desteklenen siber espiyonaj dedikleri işte casusluk yazılımları ortaya çıkmaya başlıyor. Stuxnet oldu, bunun dışında birkaç tane daha var, ismini şu anda hatırlayamadım. Ve bunlar öyle imkanlarla yazılan kodlar ki hani fark edebilmek için göbeğini çatlatıyorsun bir. Onu da geçtim. 5-6 yılda en az bilgisayarda kalıyor. Ondan sonra fark edebiliyorlar. Şimdi bunun bir benzeri Linux'a düşmüş arkadaşlar. Maalesef Linux'u hani çok güvenli zannederiz, şey yaparız vesaire ama adamların elindeki kaynaklar o kadar fazla ki Linux'un içerisine de bir trojan yerleştirmişler ve normal durumda çalışmayan, sadece belli IP'lerden çok özel bir
paketler geldiği zaman
aktif hale gelip bilgisayarda kafasına göre istediği her şeyi yapabilen ve sonra ortadan kaybolabilen.
Yani ve bu yıllardır oluyormuş bir de. O
daha haberimiz yok.
Hani yıllardır olan bir şey bir sürü yerde var diyor ve özellikle hedeflendiği yerler çok ilginç. İlaç firmaları ve devlet firmaları. Yani bunu devletin birimlerine sızacak şekilde ayarlanmış. Hani diyorlar ki daha da ilginci bu. Hani biraz şey film konusu bile çıkar bundan baktığı zaman. Diyorlar ki bu kod o kadar mükemmel ve o kadar iyi yazılmış ki. Diyorlar. Bunun arkasında büyük ihtimalle bir devlet olduğu da düşünceler arasında. Artık hangi devlet olduğunu bilemeyiz ama benim şüphem kırmızı renkti. Ağırlığı yüksek olan.
Vallahi ben
bir bayrağa sahip devlet olabilir.
İmkanı olup da yapmayan zannetmiyorum ya. İsrail, Amerika, Çin, Rusya yani olabilir. İmkanı olup da bu işlere girmeyen ben zannetmiyorum ki kalsın. Gerçekten çok şey hani milyonlarca dolar para harcıyorlar. Yani dünyanın en iyi yazılımcılarını topluyorlar ve inanılmaz şeyler yapıyorlar gerçekten. Ya düşünsene 4 yıl bilgisayarın var, ruhun bile duymuyor. Çalışıp çalışmadığını anlamıyorsun. Çok özel programlarla çalışıyor. Reverse engineering dediğimiz hani geri çözme olayını yapamıyoruz. Çünkü bir açamıyorsun dosyanın içerisini, bulamıyorsun. Farklı karakterler çıkıyor falan. Yani her şekilde her şey düşünülerek kodlanmış, hazırlanmış, derlenmiş paketler bunlar. Ürkütücü de biraz ya. Hani yani, adamlar bunları yapabiliyorsa.
İnanılmaz yani. Zaten mesela diyor ki kodların da bir kısmını hali hazırdaki işte C ve C++ derlemelerinden yani çalıyormuş. Mesela kodlarının bir kısmını oradan alıyormuş falan filan kendisi. Hani bunu biraz hani siz biraz araştırın merak ettiyseniz.
Evet.
Yani gerçekten korkunç ilginç bir olay yani.
Evet mesela. Hani hala tam olarak nasıl çalışıyor, paketleri nereye gönderiyor falan bunlar da bilinmiyor. Sadece işte varlığını keşfedebilmişler. Nasıl bulabilirsiniz var mı sisteminizde diye bunun için ufak bir yöntem test etmişler ama sizin bizim bilgisayarımıza girip de hani bu şeylerle Facebook'ta kimle konuşmuşsun işte ne yapmışsın bunların peşinde değiller zaten.
Değil.
Adamların orada amaçları çok daha farklı.
İnanılmaz paralar kazanabilecek yerlere yönelmişler.
Tabii canım. Ya benim bilgisayarımda 5 kuruş kazanamaz benden onu söyleyeyim. Gerçekten ama biraz da ürkütücü açıkçası bu tarz şeyleri görmek. Hani teknolojinin her yerde olduğunu, senin şu anda kullandığın laptop, belki benim önündeki dizli bilgisayar içerisinde neler çalışıyor haberimiz olmayabilir yani.
Ki özellikle hani mesela böyle filmlerde hani her yere girerler, her şeyi yaparlar, her türlü veriye ulaşırlar ya hani biliyorsun. Ya biz de deriz ki dalga geçiyor yani.
Saçma böyle şey mi?
Falan da olabiliyor bazen. Evet. Yani
adam onun altyapısını yapıp önceden hazırlamışsa.
Yani. Belki de oluyormuş yani.
Değil mi? Biz belki şey atıp tutuyorduk bilmiyorduk. O yüzden büyük konuşmamak lazım. Son haberimiz yine sektörel bir haber. Samsung'un 14 nanometre işlemci üretimiyle ilgili. Samsung ilk olarak yani Intel'den sonra devam diyelim. İlk olarak 14 nanometre üretimine başladı. Ve büyük ihtimalle de Aspire isimli yeni iWatch'a, Apple Watch'a hayat verecek işlemcinin üretileceği söyleniyor.
İddia ediliyor. Yani çünkü Apple'a bir kontrat almış. Hani bu kontratın neleri kapsadığını bilmiyoruz ama büyük ihtimal hani saat için bunu kullanacaktır. Zaten üretime başladıysa şu an Aralık ayındayız. Şubat falan Mart gibi de çıkacağını düşünürsen hem yeter, hem yeterli stok ederler hem de biraz da geliştirirler teknolojiyi.
Şunu
yani verimliliğini arttırırlar.
Aynen. Bir kere 14 nanometre FinFET yeni bir teknoloji olduğu için hala yüksek verimliliği elde edememiş olabilirler. Şimdi koskocaman A8X gibi hani 3 milyar transistörlü bir şeyi ona zorlayıp da düşük verim almaktansa hani topla yine başı kadar saat işlemcisini yapıp hani bozuksa bozuk at, yanındakini al mantığı bence burada işlemiş olabilir. Çünkü ne kadar ufak olursa biliyorsun
çipin
hata çıkma payı da o kadar az oluyor.
Evet çünkü daha ufak kesiyorlar. Hani hata oranında baktığın zaman daha yüksek
bir
şey
çıkıyor. Evet tek bir wafer'da elde edebileceğin şey sayısı da fazla.
Evet mesela 100 tane yerine 500 tane işlemci üretiyorsan hani bir hata varsa daha
yarı yarıya olsa yine adet olarak baktığında karlı oluyorsun.
Ki hani bunu da zaten hani mesela Apple gibi hani böyle paraya bakmadan ya ver arkadaş hani önemli değil diyen firmalara da satması da kolay. Hani
evet. Zaten Qualcomm'da kapısını çalmış Samsung'un. Ben Samsung açıkçası yakında bu Nvidia AMD tarzında bir işbirliği de bekliyorum. Çünkü hani onlar da yürüdüler bakma. Intel tamam kendi ürünlerini üretiyor fabrikalarında iyi güzel falan ama kapısını birçok kişiye açmayacağı belli. Intel'in.
Ya Intel hani öyle iddia ediyor. Hani ben diyor gelin yapın edin falan diyor ama hani günün
ortada sonunda, bir şey yok. Somut bir şey yok.
Yani bir kimse bir şey yapmadı daha. Neden? Neden? Onu anlamadık. Hani belki bizim bilmediğimiz bir şeyler dönüyordu arka tarafta ama.
Olabilir.
Yani sonuçta zaten bu piyasada belli olan oyuncular var. Samsung mesela yıllardır cep telefonu işlemcisi üretiyor. İşte TSMC üretiyor falan filan. Zaten bu iki firma arasında gidip geliyoruz nedense.
Aynen. Zaten Samsung bir zamana kadar hani bu 2008'lere kadar falan böyle NAND yani NAND demişim. Transistör üretimi konusunda çok öyle ortalıklarda dolanmazdı.
Evet. Bir anda.
Bir şimdi anda sonra baktılar burada da para var dediler belki. Bizim fabrikalar da iyi.
Yani yapmadıkları iş yok biliyorsun.
Evet.
Grider'den.
Gemiye kadar, hani inşaat vincine kadar, sağlık hizmetlerine kadar adamlar her şeyi yapıyor hakikaten.
Bu herhalde şeyin Kore'nin koçu falan böyle.
Ya, ya koç, o kaç tane
ya,
koç.
Ya örnek veriyorum hani mesela onlar da her işe giriyorlar falan yani sana baktığınızda.
Tabii bunda, bu onların üreten versiyonu, yani teknolojisini geliştiren versiyonu olarak düşünebilir. Gerçekten Samsung'u tebrik etmek lazım. Umarız fabrika kapılarında diğer firmalar açar. AMD, Nvidia gibi üreticiler de bundan yararlanır. Düşük yani, enerji tüketimli yongaları görürüz bizden.
Yani görür bu muyuz? Mesela görürüz tabii. Ben mesela 14 nanometre ama 14 nanometreden sonra ne kadar daha aşağı ineceğiz bunlar hep tartışmalı biliyorsun hani.
Evet.
Diyorlar ki çok zorlanacağız falan filan diyorlar. Yani onları zaman gösterecek. Yine de bence hızlı ilerliyorlar yani. Ben bu kadar hızlı ilerleyeceklerini tahmin etmemiştim.
Evet. Birçok firma rahat atlattı. Evet. İşte bir TSMC sıkıntı yaşadı. 20'ye geçti. Hacimli üretim var mı yok mu daha belli değil işte.
Bir de AMD çok sıkıntı yaşadı.
AMD zaten GlobalFoundries 32 ile 28'de çakılı kaldılar maalesef. Onlar da 2015-2016'da agresif bir yenilenme çatısı altına gireceklermiş ama olur mu olmaz mı da yani çok da kesin konuşmamak lazım.
Bir de 14,
İnşallah olur.
Bir de 14 nanometre FinFET'in mesela şöyle bir avantajı varmış. %15 daha az yer kaplıyormuş bir kere kafadan. %20 daha yüksek performans alabiliyormuşsunuz. Yani daha yakın olduğu için daha rahat haberleşiyorlar. Bir de %35 daha enerji harcıyormuş. Bu çok önemli. Düşün yani zaten mesela 12 saat giden mesela saat mesela diyelim ki 16 saat gidecek yani korkunç bir şey.
Çok ciddi bir fark gerçekten. Tabii orada ekranın falan vesaire başka devre bileşenlerin elemanların.
Mesela.
Ha aynen. O zaman hiçbir şey yapmadın. Saate kaldı. Gerçekten
bekleme
pil ömrü falan.
Bekleme zamanını arttırdın yeter.
Ya bütün sektöre yarar yani burada yarı iletkenle çalışan her şeyi başka bir boyuta taşıyabilir. İnşallah Samsung da üretim sürecini diğer firmalarla paylaşarak ticari olarak bu ürünleri yeni üretim süreçlerine güncellerler.
Ama kendi işlemcilerinde genelde biliyorsun Samsung bu tür şeyleri kullanmıyor yani nedense.
Paranın bence para kazanacakları yerde dışarıya açıyorlar ilk başta. Ondan sonra kendileri kullanıyorlar.
Yani şimdi şöyle bir şey komik bir şey de olur mesela. 2015 yılında işte Apple çıkartır Samsung'dan 14 nanometre. Samsung Galaxy S görmeyiz mesela yani. Hani
o zaman komik olur.
Olma ihtimali de var yani baksana.
Evet, sonuçta ticari anlaşmalar. Yani kim parayı veriyorsa onun düdüğü ötüyor. Bu sektörde.
Bir de şu anda Amerika'da bu fabrikaya geçmiş. O önemli. Özellikle Amerika'da olması Apple için çok önemli. Hani hem TSMC'ye yayacaktır biliyorsun hani şey sipariş miktarını hem de Amerika'da olması Amerika'da bir firma için önem arz ediyor.
Evet kesinlikle. Bir de geliştirme sürecini daha yakından takip ederler.
O da var. Doğru.
Test örnekleri daha hızlı gelişir, ellerine ulaşır. Bir şeyler hani modifikasyon yapılacaksa yapıp daha hızlı bir şekilde geri dönüşünü alabilirsin. Hani
bir de şöyle bir şey var. Mesela hep şu atlanıyor mesela. Diyelim ki Samsung ne firması? Kore firması değil mi? Amerika'da fabrika kurmuş. Amerika'da kimler çalışıyor? Amerikalılar çalışıyor. Yani aslında hani bu tür hani çok ülkeye yayılan firmalar aslında baktığın zaman her ülkede o ülkenin firması gibi çalışıyorlar.
Yani zaten evet global ölçüde yayılan firmalar faaliyet gösterdikleri ülkenin ekonomisine direkt katkıda bulunuyorlar. Yani hani o bunun firmasıymış.
Şöyle bilgi birikimine de çok.
Kesinlikle büyük. Orada bir sürü eleman yetiştiriyorlar, eğitiyorlar vesaire. Bunların hep. Çin böyle olmadı mı işte? Fason fason ürete. Adam bugün kendi işlemcisini de yapıyor. Uydusunu yaptı.
Ya ondan önce işte Japonya bile öyleymiş 70'lerde. Hani biliyorsun. Ondan sonra Kore öyle oldu 90'larda.
Şimdi 2000'lerde Çin'in aynı yükselişi var.
Sonra belki Kamboçya falan.
Vietnam vesaire. Brezilya buralara doğru da bu dalga yayılabilir. Yayılsın
bize gelmez ama. Çünkü bizde zaten iş gücü ucuz değil hiçbir zaman.
Evet.
Olmadı yani. Neyse çok önemli değil.
Evet bu haberimizle beraber abi donanım haberinde bu haftaki bölümünün sonuna gelmiş olduk. Umarız siz de sohbetimizden keyif almışsınızdır. Önümüzdeki hafta tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.